Yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 30. bölümüne geldik. Bu bölümde konumuz tapınma olacaktır. Tapınma çadırının ilk kısmı kutsal yer diye bilinir. Orada 3 parça eşya vardır. Bunların üçü de tapınmayı hem de gerçekte ve ruhta tapınmayı dile getirir. Önceki çalışmalarımızda şamdanlığı ve kutsal ekmek masasını ele almıştık. Ama kutsal yerde bir de sunak vardır. Bu yakmalık sunak değil de buhur sunağıdır. Şamdanlık ve kutsal ekmek masası imanlıların bir araya gelip Rabbe paydaşlıklarını nasıl gerçekleştirdiklerini sergileyen simgesel eşyalardır. Söz açılmışken söylemeliyim değerli dinleyicim. İmanlılar olarak Rabbin huzuruna geldiğimiz zaman amacımız Rab'de paydaşlık olmalıdır. Başkaları hakkında dedikodu yapmak değildir. Kendisini gökten inen ekmek olarak tanıtan İsa'nın yaşamını kendi yaşamımıza almak, ondan ruhsal gıda almaktır, ondan beslenmektir. Tapınma toplantılarımız bizim için birer ruhsal şölen olmalı. İşte tapınma çadırındaki buhur sunağı dua yerini temsil eder. Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap, kare biçiminde boyu ve eni birer arşın, yüksekliği 2 arşın, boynuzları kendinden olacak. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla, çevresine altın pervaz yap. 2 yandaki pervazın altına 2 altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak diyor 30. bölümün ilk 4 ayeti. Anlaşıldığına göre bu oldukça küçük bir sunaktı. Bu küçük eşya parçası bile taşınabilecek şekilde yapılmış, üzerine halkalar konulmuştu. Böylece halkalar içinden sırıklar geçirilip çöldeki yolculukta kahinlerin omuzları üzerinde taşınabilirdi. Sayılar kitabında eşyaların bu şekilde taşındığı yazılmaktadır. Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla. Sunağı antlaşma sandığının karşısındaki perdenin, sandığın üzerindeki kapağın önüne, seninle buluşacağım yere koy. Çıkış 30, 5 ve 6. ayetler. Bu sunak tam perdenin yanındaydı. Üzerinde merhamet kürsüsü olan Rabbin sandığı, kutsalların kutsalını kutsal yerden ayıran perdenin öbür tarafındaydı. Sunak, yani günlük yakılan buhur sunağı kutsal yerdeydi. Tapınma yerinde. Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak diyor 7-8. ayetlerde. Değerli dostum, şunu tekrar vurgulamalıyım ki bu sunak kurban sunmak için kullanılmayacaktı. Rab diyor ki sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık adak, tahıl sunusu sunmayacaksınız. Üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz. 9. ayet. Bu sunak üzerinde yalnızca buhur hem de özel şekilde hazırlanmış buhur yakılacak, yani sunulacaktı. Şamdanlıktaki kandilleri yakmak için tapınağa girdiği zaman baş kahin bu sunak üzerinde buhur yakacaktı. Bu sunak dediğim gibi duayı, tapınmayı dile getirir. Kutsal kitapta buhur kerelerce duayı ve Rabbe vermek istenilen övgüleri dile getirir. Örneğin Davut peygamber 141. mezmurunda şöyle dedi: "Duam senin önünde tütsü gibi, el kaldırışım akşam takdimesi gibi olsun." Vahiy kitabında da buhurun ne anlam taşıdığı açıkça belirtilir. Şöyle yazar: "Başka bir melek geldi, elinde altın buhurdanla sunağa yakın durdu. Tüm kutsal yaşamlıların dualarıyla birlikte tahtın önündeki altın sunakta sunsun diye kendisine bol buhur verildi. Buhurdan çıkan duman kutsal yaşamlıların dualarıyla birlikte meleğin elinden Tanrı'nın önüne erişti." Yine müjde yazılarından Luka, vaftizci Yahya'nın babası Zekarya'nın tapınaktaki görevinden söz ederken kutsal ruhun verdiği esinle diyor ki Zekarya kahinlik töresi uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur sunma kurası ona düştü. Zekeriya, Levi oymağına ait birisiydi ve tapınakta Rab'be hizmet sunmakla görevliydi. Bu olay sırasında ne yapıyordu Zekeriya? Buhur yakmak için tapınağa girmişti. Tapınma zamanında Rab'be övgü sunulması beklenen bir zamanda Rab ona konuştu. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Luka'nın önümüze serdiği sahnede önce Rab 400 yıl boyunca İsrail'e hiç konuşmamıştı. Daha önce peygamberler aracılığıyla konuştu ama zaman geldi ki uzun bir süre, tam 400 yıl konuşmadı. Şimdi Luka'daki sahnede 400 yıllık bir suskunluktan sonra yeniden konuştu. Evet, buhur bir açıdan Rab-i İsa Mesih'i temsil eder. O bizim için Tanrı katında şefaat eden baş kahinimizdir. Harun tapınma yerinde hizmet sundu ve Harun bu açıdan Rab-i İsa'nın bir simgesidir. Ancak bir ayrım yapılmalı çünkü Rab-i İsa Harun'un soyuna ait yerel bir baş kahin değil, Melkizedek düzeninde bir baş kahindir. İbraniler kitabının 9. bölümünde bazı ilginç bilgilerle karşılaşırız. Buhur sunağı kutsalların kutsalındadır. Çıkış kitabında ise buhur sunağı kutsal yerde gösterilir. İlk bakışta öyle gözüküyor ki İbraniler kitabının yazarı sanki buhur sunağının yerini bilmiyor. Çıkış kitabında buhur sunağı kutsal yerdeyken yazar onu neden kutsalların kutsalında gösterdi? İbraniler mektubu yazıldığı zaman kutsalların kutsalı diye bilinen bölümü kutsal yerden ayıran perde yırtılmıştı. İsa çarmıh üzerinde ruhunu babaya teslim ettiği anda o perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. Bir açıdan Rab-i İsa Mesih kendi bedenini sunmuştu. İnsanların günahlarına bağış sağlamak için kurban olmuştu. Ölümünden 3 gün sonra dirildi ve göğe çıktı. Gökte gerçek tapınma çadırı vardır. Bugün biz Mesih imanlıları olarak Rab-i İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. O bizim için Tanrı katında şefaat edendir. Rab ise şimdi diri olarak gökte Tanrı katındadır ve buhur sunağı onun gökte bulunduğu yeri dile getirir. Bugün biz dua aracılığıyla Rab'be yaklaşmak istersek bunu ancak İsa Mesih aracılığıyla yapabiliriz. Bizi Tanrı önüne getirebilen Rab İsa'dır. Mesih şu anda cennette bizim için dua etmektedir. İsrailoğullarını teselli eden bir şey vardı. Baş kahinleri kutsal yerde, buhur sunağında bulunduğu süre onlar için dua ediyordu. Mesih'e iman eden her birimizi teselli eden, cesaretlendiren bir şey vardır. Rab-i İsa Mesih cennette gerçek tapınakta, gerçek sunakta bizim için dua etmektedir. O bizim baş kahinimizdir. Mesih dünya için dua etmez, bunu biliyor muydunuz? Yuhanna'nın 17. bölümünde imanlılar için dua derken şöyle dedi. Onlar için dilekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiklerin için dilekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Sorabilirsiniz, acaba neden tüm dünya için dua etmiyor? Rab ise dünya için kardeşim kendisini verdi, öldü dünya için. Kutsal ruh şu anda yeryüzündedir ve Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmek isteyen her kişinin yüreğinde çalışmaya, Rab'bin sunduğu kurbanın geçerli olduğunu onaylamaya hazırdır. Öyle değil mi? Kardeşim, Rab-i İsa Mesih tüm insanlar için öldükten sonra uğurlarına yapması gereken bir şey kalmadı. Onu kabul edenler için Rab-i İsa gökte dua etmektedir. Onlar için aracılık, şefaat etmektedir. Ben şahsen buna çok seviniyorum. Rab bizim için göksel yerlerde dua etmeseydi biz yeryüzünde hiçbir iş yapamazdık. Bizim için sürekli dua eden bir baş kahinimizin olması ne değerli bir şeydir. Rab bizim dualarımızı işitir. Neden? Çünkü Rab-i İsa'nın adıyla ona yaklaşıyoruz. Rab-i İsa'nın şahsı ve çarmı üzerinde tamamladığı iş dualarımızı Tanrı katında kabul kılar. Elçi Pavlos Efeslilere yazdığı mektubunda şöyledir. Çok sevgili kişi aracılığıyla karşılıksız olarak bizlere bağışladığı kayrasının yüceliği övülsün diye yaptı bunu. Evet, Mesih İsa Tanrı katından gelen, Baba Tanrı tarafından sevilen kişidir. Ona iman edenler de sevilmiş olanda sevilenler konumuna gelirler. Bundan dolayı Baba Tanrı bizi sevgili Mesih'inde kabul eder. Baba Tanrı ne diyor? Bu benim sevgili oğlumdur. Onu dinleyin, ona kulak verin. Sadece ona kulak vermekle yetinemeyiz. Aynı zamanda onun aracılığıyla da dua etmeliyiz. Yuhanna 14:14'te İsa Mesih bize şöyle der: "Eğer adımla benden bir şey dilerseniz yapacağım." İşte ruhta dua etmenin anlamı budur. Dikkatle incelerseniz fark edeceksiniz ki çıkış kitabının bu bölümünde söz edilen sunak diğer eşyalardan ayrı bir yerdedir. Burada yalnızca kahinler tapınabilirlerdi. İkinci Tarihler kitabını okumuşsanız orada belki de görmüş olacaksınız. Kral Uzia bu yere girip orada kahinlik işini yapmaya giriştiği zaman Tanrı onu cüzzam hastalığıyla vurdu. O zaman olduğu gibi günümüzde de yalnızca kahinler dua edebilirler. Kutsal kitaba göre İsa Mesih'e iman etmiş olan her birey Tanrı katında bir kahin sayılmaktadır. Dua konusunda çok dikkatli olmalıyız. Rab İsa'ya iman ettiğini söyleyen bazı kişiler hiç de Mesih imanlısına yaraşmayan bir hayat yaşarken bakarsınız bir gün başlarına bir felaket geldi diye hemen Rabbin huzuruna girip duada ona yaklaşabileceklerini sanmasınlar. Rab herkesin durumunu bilir ve gerektiği zaman herkese yardımda bulunur ama dua ve tapınmada Rabbin kutsal huzuruna girebilmemiz için yeniden doğuşa sahip kişiler olmalıyız. Buhur sunağına ancak kahinler yaklaşabilirdi ve günümüzde de Mesih'e iman edenler kahinler soyuna ait oldukları için Rab'be duada yaklaşabilirler. Günahları bağışlanmamış bir günahkarın dile getirebileceği tek bir dua vardır: Rab, ben günahlı kuluna merhamet et. Böyle bir dua gerçek tövbeyle ve samimi bir yürekle Rab'be yükseltildiği zaman Rab onu kabul edecektir. Çıkış kitabının bu bölümünün 8. ayetinde diyor ki Rab'bin önünde sürekli buhur yakılacaktır. Buhur bizim Rab'be verdiğimiz övgü olduğuna göre her zaman Rab'bi övmeliyiz. Pavlos Selanik'teki imanlıları hiç ara vermeden dua edin diye teşvik etti. Buhur hem sabahleyin hem de akşamleyin sunulacaktı. Başkehin kutsal yere girip de orada buhur yaktığı zaman kutsal yerde buhur sunağının önünde oldukça uzun bir süre kalırdı. Oradan ayrıldığı zaman buhurun kokusu giysilerine siner ve dışarı çıktığında buhur kokusu herkesin burnuna gelirdi. İçeri kutsal yere giremeyen halk o güzel buhur kokusunu başkehinin giysilerinde koklayabilirlerdi. Rab ile birlikte bir zaman geçirdiği o kokudan anlaşılırdı. Kardeşim, Rab ile zaman geçiriyor musun? Rab'be hiç zaman ayırıyor musun? Rab ile zaman geçirenin de giysilerinden mecazi anlamda güzel koku çevreye yayılır. Şimdi çıkış kitabına devam edelim. Konu birden değişiyor ve 30. bölüm 12-13. ayette şöyledir: İsraillilerin sayımını yaptığın zaman herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki sayım yapılırken başlarına bela gelmesin. Sayılan herkes armağan olarak tapınak şekeline göre bana yarım şekel verecektir. Rabbin önünde tapınmaya gelecek olan insanlar kan ile satın alınmış, kurtulmuş kişiler olacaktı. Eski antlaşma döneminde bir kişinin fidye ile geri satın alınması için gümüş kullanılırdı. Az önce okuduğum ayetlerde söz edilen para, yani yarım şekel gümüş paraydı. Rab'be tapınmak için yaklaşan her birey kurtuluşa sahip olmalıdır ama bunun yanı sıra temizlenmiş olmalıdır. Simgesel açıdan Rab bunu da tapınma çadırında belirledi. Bir leğenden söz edildi. Leğen kutsal yerde değil de dış avludaydı. Tunçtan sunağın bulunduğu yerde dış avluda tunçtan bir leğen vardı. İşte Tanrı kurtulmuş olanların günahlarını simgesel açıdan burada temizler. Kurtulanlar da günah işler. Onların kusursuz olduğunu düşünmek bir türlü doğru değil. Evet, Mesih imanlısının yaşamında sürekli bir temizlenme işi vardır. Yakınmak için tunç bir kazan yap diyor çıkış 30:17-21 ayetlerde. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur. Harun'la oğulları ellerini ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma çadırına girmeden ya da Rab'be ateşle yapılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce ölmemek için ellerini ayaklarını yıkamalıdır. Harun'la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacaktır bu. Kahinler ancak kendilerini temizledikten sonra tapınma çadırına girip orada hizmet görebilirlerdi. Dışarıdayken kirlenirdi. Bazen kilise toplantılarında Rab'den bereket almadığımızı hissederiz. Bu durumda başka insanları suçlamadan önce değerli dostum, önce kendini yokla. Acaba kirli bir imanlı mısın? Temizlenmeye, Rabbin kanıyla yıkanmaya ihtiyacın var mı? Her birimiz bu dünyada kirleniyoruz. Ama kirliliğimiz içerisinde kalmaya mecbur değiliz ve kirliliğimizle Rabbin huzuruna tapınmaya gelmeyelim. Yeni antlaşma kesiminde Rabbisa'nın bir hareketi bizi gerçekten duygulandırır. Ele verildiği gece ise kendi öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Bu hareketiyle hem alçak gönüllülüğün en güzel örneğini sergiledi, hem de dünyanın kirinden nasıl temizlenmemiz gerektiğini açıkladı. Rab İsa Mesih diridir ve bugün de ona iman edenlerin ayaklarını yıkamak ister kardeşim. Yüreğimizde kin, nefret, kıskançlık ya da şehvet arzuları taşıyarak kusursuz olanın huzuruna giremeyiz. Tapınma yerine girmeden dış avluda o leğene gitmeliyiz. Kahinler böyle yapmak zorundaydılar. Biz de aynı zorunluluk altındayız. Kahinler daha tunç sunağa yaklaşmadan leğene yaklaşıp orada temizlenmeliydiler. Kutsal yere girmeden önce de aynı zorunluluk altındaydılar. Girmeden önce yıkanmalı ve çıkarken de yıkanmalıydılar. Ruhsal açıdan kirlenmiş bir kişi ruhta ve gerçekte tapınamaz. Rabbe ruhsal hizmet sunamaz. Ara sıra bir imanlının günaha düştüğünü duyarız ve hayret edip ne kadar ruhsal bir kişiydi, onun böyle düşeceğini hiç ummazdım, acaba neden birden böyle oldu diye sorarız. Bir vaazcı dıştan ruhsal görünebilir. Güçlü vaazlar verebilir ama yüreğinde başlayan kirlilik temizlenmezse yaptığı her şeyi de kirletecek, o işleri etkisiz kılacaktır. Hayatımız konusunda İsa Mesih'in attığı sağlam bir temel vardır. Pavlos bu temelin İsa Mesih'in kendisi olduğunu yazdı. Dedi ki, çünkü hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Bu temel üzerine yapı kuran kim olursa olsun, altın, gümüş, değerli taş, odun, saman, anız kullanabilir. Herkesin yaptığı iş ortaya çıkacak. Çünkü o gün bu açıkça belirgin olacak. Çünkü ateş aracılığıyla açıklanacak bu. Herkesin nasıl iş yaptığını ateş sınayacak. Her kimin kurduğu yapı kalıcıysa o kişi karşılığını alacak. Öte yandan her kimin yaptığı iş yanıp giderse o kişi zararını çekecek ama kendisi kurtulacak. Ne var ki bu kurtuluş ateşten geçercesine olacak. Rabbin kurduğu temel üzerine değerli şeylerle bina edeceksek yürek temizliğine dikkat etmeliyiz. Evet, kahinler tunç leğende yıkanıp temizlenmeliydiler. Biz de Rab'be yaklaşmadan önce günahlarımızı ikrar edip Mesih'in kanı aracılığıyla temizlenmeye gayret etmeliyiz. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir ve hakça davranandır, öyle ki günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır İsa Mesih diyor 1 Yuhanna 1.9'da. Tunç leğen, biz Mesih imanlılarının kutsal ruh tarafından nasıl kutsandığımızın güzel bir resmidir. Tanrı'ya hizmet sunmaya gitmeden önce yıkanmalıyız. Temiz olmalıyız. Temiz su ile yıkanmalıyız. Temiz su nedir kardeşim, biliyor musunuz? Tanrı'nın sözüdür. Kazanç tunçtan yapılmıştı. Kadınlar tunç aynaları kazan yapılsın diye getirdiler. O zaman cam aynalar yoktu. Kahinleri temizleyen kazan Tanrı'nın sözüne benzer. Tanrı'nın sözü mecazi anlamda bir ayna gibidir. İçine bakınca günahımız açıklanır. Bu günahı itiraf edip ondan temizlenmemiz gerekir. Rab Musa'ya şöyle dedi. Bunlardan itriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesyağı yap. Ona kutsal mesyağı denecek. Buluşma çadırını, antlaşma sandığını, masayla takımlarını, şamdanla takımlarını, buhur sunağını, yakmalık adak sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla mesh. Çıkış 30, 25, 28 ayetler arası. Bizim için bu yağın ne anlamı olabilir? Kutsal ruhun mesh etmesini işaret eder. Kutsal ruhun mesih bize ne gibi ayrıcalıklar sağlayabilir? İlkin, bizim Tanrı sözünü anlamamızı sağlar. İçimizde kutsal ruh olmasaydı biz kutsal kitabı anlayamazdık. Değerli kardeşim, senin kutsal kitabı anlayabilmen için kutsal ruhun aydınlatmasına, seni mesh etmesine ihtiyacın var. Bugün sen de Rabbin önüne gidip, Rab lütfen yüreğimi ve gözlerimi aç ki senin sözünü ve benim yaşamım için ne anlam taşıdığını öğreneyim. Kutsal ruh bize diyor ki, siz kutsal olan tarafından kutsandınız ve hepiniz bilgi sahibisiniz. Burada ruhun mesinden söz edilir. Elçi Yuhanna bu mektubunun aynı bölümünde şöyle devam eder. Ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine ihtiyacınız yoktur. Çünkü onun kutsaması size her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalın. 1 Yuhanna 2:27. Tanrı'nın kutsal sözünü anlamak için okumaya başladığın zaman senin yüreğini anlayış verecek olan, anlayış gözlerini açacak olan tek bir kişi vardır. O kutsal ruhtur. O senin hayatını en zengin bereketleri yağdırmak ister. Bazen bu durumu düşünürken üzülürüm. Dünyamızda hayatın ne anlamı var? Yaşamamı nasıl değerlendirebilirim? İhtiyaçlarımı nasıl karşılayabilirim diye sorular soran bir sürü insan vardır. Değerli dinleyicim, git Rab'den sor. Kutsal ruhu ile kutsal sözü için senin anlayışını açsın da gerçek sevinç yüreğini doldursun. Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Güzel kokulu baharat, kara günlük, onika, kasnı ve saf günlük al. Hepsi aynı ölçüde olsun. Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. Birazını çok ince döv, buluşma çadırında seninle buluşacağım yere, antlaşma sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. Çıkış 30, 34-36 ayetler arası. Buhurun yapımı anlatılıyor. Tatlı baharatlardan yapıldığı 34. ayette belirtildi. Kara günlük, Gileyat dağında yetişen bir ağacın kabuğundan sızan sakız gibi bir çeşit güzel kokulu bir maddeydi. Bu maddeye Gileyat merhamet derlerdi. Onika, yengece benzeyen bir çeşit kabuklu deniz canlısından çıkarılan bir maddeydi. Kasnı ise Suriye'de yetişen bir bitkiden elde edilen bir maddeydi. Bunlar saf günlük ile karıştırılırdı ve miktarlar ancak belli kişilerin bildiği bir sırdı. Bugün bu buhurun nasıl hazırlandığı bilinmiyor. Bu tatlı maddelerin ve baharatların karışımı buhur olarak yakıldığında çok güzel bir koku çıkardı ortaya. Rabbin sırf tapınma için verdiği bir formüle dayanarak hazırlanırdı bu. Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu Rab için kutsal sayacaksınız diyor 37-38. Ayetlerde. Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır. Bu formül kişisel amaçla kullanılamazdı. Ona benzer bir karışım Rab için kullanılmamalıydı. Önceki açıklamalarda buhurun dua ve tapınmayı temsil ettiğini söylemiştim. Buhur sunağı bizim bugün Rabbin önüne getirdiğimiz tapınışı, şükranı, övgüyü ve duaları dile getirir. Bunlar İsa Mesih'in dediği gibi ruhta ve gerçekte yapılmalı. Rab sahte tapınışı hiç sevmez. Kardeşim, tapınma zamanında sözlerimiz, ilahilerimiz ve övgülerimiz Tanrı'yı değil de çevremizdeki insanları memnun etmek için ağzımızdan çıktığı zaman bir açıdan kutsal buhur formülünü insani amaç için kullanmış oluruz. Tapınışımız doğal insanı hoşnut etmek amacıyla kullanılmamalı. Bazen toplantılarımızın bizi tatmin etmediğinden şikayet ederiz. Tapınma zamanında söylenen ilahilerin tapınma tarzının duygularımızı okşamadığından yakınırız. Aslında tapınış bizi hoşnut etmek için yapılmamalı. Rab için hoş bir koku olmalı. Buhur sunağından yükselen koku Rabbi hoşnut etmek içindir. Bizi tatmin etmek için değil. Herhangi bir kilise topluluğunda tapınma zamanının dingili, orta direği Tanrı sözü olmalıdır. Son olarak bazı şeyleri tekrarlamak istiyorum. Tapınma çadırında iki sunak vardı. Yakmalık sunuların sunulduğu sunakta Tanrı bizim günahlarımızın hesabını görür. Bu sunak yeryüzü ve yeryüzündeki insanın işlediği günahlardan söz eder. Buhur sunağı ise cennetten ve kutsallıktan söz eder. Yakmalık sunak Rab İsa Mesih'in yeryüzünde bizler için ne yaptığını dile getirir. Buhur sunağı ise Rab İsa'nın bugün cennette babanın sağında bizim için ne yapmakta olduğunu dile getirir. Şimdi şu anda bizler için dua eden, şefaatte bulunan Mesih'ten söz eder. Kendimizi ve başka insanları aldatmayalım. Biz ne dua etmesini ne de tapınmasını biliriz. Asıl gerçekte ve ruhta dua eden, gerçekten ruhta tapınandır Rabbisa. İçimizden Abba Baba diye seslenen onun ruhudur. Gerçekten kutsal yerde bizi tapındıran odur. Onun ruhudur. O bizim aracımızdır. O zaman sorabiliriz. Biz gerçekte ve ruhta tapınmayı nasıl öğrenebiliriz? Dostum, yakmalık sunu sunağında tapınmayı öğrenemeyiz. Şimdi her Mesih imanlısı, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kutsal huzuruna, o kutsalların kutsalına, onun kanı sayesinde girebilir. İşte gerçek tapınış orada olur ve orada öğrenilir. Kutsalların kutsalında günahtan söz edilmez. Çünkü günahın hesabı kutsal yere girmeden önce görülmüştü. Rabbe gerçekte ve ruhta tapınırken unutmayalım ki günahlarımız bağışlandı ve bunun bedeli Rabbin kanıyla ödendi. Eski antlaşmada yılda bir kez buhur sunağına da kan serpilirdi. Böylece günah sorununun tek bir kez çarmıhta ölen Mesih'in kanı sayesinde halledildiği belirtildi. Mesih imanlıları olarak Mesih'in kanı sayesinde Baba Tanrı tarafından sevilen Mesih'te biz sevilmiş oluyoruz. Tanrı bizim dualarımızı dinler ve yanıtlar çünkü Mesih verdiği kusursuz canı ve döktüğü değerli kan sayesinde dualarımızın duyulacağı yere bir yol açtı.